Albert Camus, Aldatan Kadın. Seslendiren Akın Altan. Camların kapatılmış olmasına karşın otobüste bir süredir cılız bir sinek dolaşıyordu. Tuhaf mı tuhaf, bitkin bir uçuşla gidip gelmekteydi. Jenin onu gözden kaybetti. Sonra kocasının kımıltısız eline iniş yaptığını gördü. Hava soğuktu. Camlara çarpıp vızıldayan kumlu yelin her yükselişinde sinek titriyordu. Kış sabahının zayıf ışığında, zorlu bir sac ve dingil gürültüsü içinde araç gidiyor, sallanıyor, zorlukla ilerliyordu. Jenin kocasına baktı. Dar bir alın üzerinde dik ve kır saç tutanları, geniş bir burun, düzensiz bir ağızla Marcel somurtkan bir kır tanrısını andırmaktaydı. Yolun her çukurunda Jenin onun kendisine çarparak sıçradığını duyuyordu. Sonra bakışı kımıltısız, yeniden cansız, uzak, ağır gövdesini ayrık bacaklarının üzerine bırakıyordu. Gömleğin kollarını geçip bileği örten gri fanilanın daha da kısalttığı tombul, kılsız elleri canlı görünüyordu yalnızca. Dizlerinin arasına konmuş küçük bez bir valizi öyle bir sıkıyorlardı ki, sineğin duraksamalı koşusunu duymaz görünüyorlardı. Birden, yelin uğuldadığı belirgin bir biçimde duyuldu ve otobüsü çevreleyen madensi sis daha da koyulaştı. Şimdi camların üzerine görünmez ellerce atılırmış gibi avuç avuç kumlar inmekteydi. Sinek ürpertili bir biçimde kanadını oynattı, ayaklarının üstünde kıvrıldı, sonra havalandı. Otobüs yavaşladı, neredeyse duracaktı. Sonra yel yatışır gibi oldu. Sis biraz aydınlandı ve araç yeniden hızlandı. Toza batmış görünümünde ışık delikleri açılmaktaydı. Madenden oyulmuşa benzeyen, ince ve ağarmış 2-3 hurma ağacı belirdi camda. Bir an sonra da gözden silindi. ''Ne memleket?'' dedi Marcel. Otobüs maşlaklarına gömülüp uyur gibi yapan Araplarla doluydu. Kimileri ayaklarını sıranın üstüne çekmişler, arabanın devinimlerinde ötekilerden daha çok sallanıyorlardı. Sessizlikleri, aldırmazlıkları sonunda Jenin'e ağır gelmeye başlıyordu. Bu dilsiz toplulukla günlerdir yolculuk ediyormuş gibi geliyordu ona. Oysa araba şafakta demiryolu istasyonundan yola çıkmıştı. 2 saattir, soğuk sabahta, en azından yola çıktıklarında, dik çizgileri kızılımsı çevrenlere dek uzanan, taşlık, kıraç bir yayla üzerinde ilerlemekteydi. Ama yel çıkmış ve yavaş yavaş, uçsuz bucaksız uzamı yutmuştu. Bu andan sonra yolcular hiçbir şey görmemişti artık. Birbiri ardından susmuşlardı. Arada bir arabaya sızan kumdan yanan gözlerini ve dudaklarını silmiş, bir tür ak gecenin içinde sessiz sessiz yüzmüşlerdi. Jenin, kocasının seslenişiyle irkildi. İri ve güçlü bir kadın olduğundan bir kez daha bu adın ne denli gülünç olduğunu düşündü. Marcel küçük örnek çantasının nerede olduğunu bilmek istiyordu. Jenin ayağıyla sıranın altını araştırdı, bir nesneye rastladı, onun bu çanta olduğuna karar verdi. Gerçekten de biraz soluksuz kalmadan eğilip bakması olanaksızdı. Oysa kolejde jimnastikte birinciydi, soluğu tükenmezdi. Bu denli çok mu olmuştu? 25 yıl. Özgür yaşamla evlilik arasında duraladığı daha dünmüş gibi geldiğine, belki yalnız başına yaşlanacağı şu günü bunalımla düşündüğü de daha dünmüş gibi geldiğine göre, 25 yıl hiçbir şey değil demekti. Yalnız değildi. Hiç yanından ayrılmak istemeyen şu hukuk öğrencisi de şimdi yanında bulunuyordu. Biraz ufak olmasına, doymaz ve kısa gülüşünü de, fazla çıkık kara gözlerini de sevmemesine karşın, onu kabul etmişti sonunda. Ama bu memleketin Fransızlarla paylaştığı yaşama cesaretini seviyordu. Olaylar ya da insanlar beklediği gibi çıkmadığı zamanlardaki şaşkın görünüşünü de seviyordu. Özellikle sevilmeyi seviyordu. O da hep üstüne titremişti. Kendisi için var olduğunu öyle sık duyuyordu ki Marcel gerçekten var ediyordu onu. Hayır, yalnız değildi. Otobüs durmadan işaretler vererek görünmez engeller arasında yol açıyordu kendini. Bu arada arabada hiç kimse kımıldamıyordu. Jenin birden kendisine bakıldığını sezinledi ve geçidin öbür yanında kendisininkinin uzantısı olan sıraya baktı. Bu adam Arap değildi. Yola çıktıklarında bunu fark etmemiş olmasına şaştı. Fransız Sahra Birliklerinin üniformasını giymiş, iyice yağızlaşmış, uzun ve sivri çakal yüzünün üstüne bez bir kep geçirmişti. Yüzünde bir tür somurtma, açık renk gözleriyle aralıksız inceliyordu kendisini. Jen'in birden kızardı. Sis ve yel içinde hep önüne bakan kocasına döndü. Mantosuna sarındı. Ama Fransız asker hep gözlerinin önündeydi. Uzun ve ince. Üzerine uydurulmuş kısa ceketiyle öylesine inceydi ki, kuru ve ufalanıcı bir maddeden, bir kum ve kemik karışımından yapılmışa benziyordu. Önündeki Arapların zayıf ellerini ve yanık yüzlerini o zaman gördü. Kocasıyla kendisinin zor oturdukları sıralar üzerinde, geniş giysilerine karşın çok rahat göründüklerini ayrımsadı. Mantosunun eteklerini topladı. Oysa o denli şişman değildi. İri ve dolgundu daha çok. Şehvetliydi. Biraz çocuksu yüzü, ılık ve dinlendirici olduğunu bildiği bu iri bedenle çelişen körpe, açık renk gözleriyle hala arzulanır durumdaydı. Erkeklerin bakışları altında iyice sezerdi bunu. Hayır. Hiçbir şey onun sandığı gibi olmuyordu. Marcel, gezisine kendisini de götürmek istediği zaman karşı çıkmıştı buna. O, bu yolculuğu uzun zamandır, tam olarak savaş sonundan, işlerin yeniden yoluna girdiği andan beri düşünüyordu. Savaştan önce hukuk öğreniminden vazgeçince, ailesinden aldığı ufak kumaş tecimi onları oldukça iyi yaşatmaktaydı. Kıyıda, gençlik yılları mutlu olabilirdi. Ama kocası, bedensel çabayı fazla sevmezdi. Kısa sürede onu plajlara götürmez olmuştu. Küçük araba yalnızca pazar gezisi için kent dışına çıkarıyordu onları. Geri kalan zamanda bu yarı yerli, yarı Avrupalı semtin kemerlerinin gölgesinde çok renkli kumaşlarla dolu mağazasında oturmayı yeğliyordu. Dükkanın üstünde Arap örtüleri ve barbes mobilyalarıyla süslü, üç odada yaşıyorlardı. Çocukları olmamıştı. Panjurları yarı kapalı tutarak sürdürdükleri yarı gölgede yıllar geçmişti. Yaz, plajlar, gezintiler, hatta gök bile uzaktı. Marcel'i işten başka hiçbir şey ilgilendirmez görünüyordu. Onun gerçek tutkusunu anladığını sanıyordu. Paraydı bu tutku. Neden, pek bilmiyordu ya, bundan hoşlanmıyordu. Ne de olsa kendisi de yararlanıyordu bundan. Marcel cimri değildi, cömertti tersine. Hele kendisine karşı. ''Benim başıma bir şey gelirse güvende olursun.'' diyordu. Gerçekten de yokluktan korunmak gerekir. Ama en basit gereksinim olmayan şey karşısında nereye sığınılacaktı? Arada sırada bulanık bir biçimde duyduğu şey buydu. Bu arada Marcel'in defterlerini tutmasına yardım ediyor, bazı da onun yerine dükkana bakıyordu. En çetin sıcağın tatlı sıkıntı duyusunu bile öldürdüğü yaz mevsimiydi. Birdenbire, tam da yaz ortasında, savaş, Marcel'in askere alınması, sonra çürüye çıkarılması, kumaş yokluğu, duran işler, ıssız ve sıcak sokaklar. Bundan sonra bir şey olursa artık güvencede olmayacaktı. İşte bu nedenle kumaşlar pazara döner dönmez Marcel aracılardan kurtulmak ve malını Arap satıcılara doğrudan satmak için yüksek yaylaları ve güneyin köylerini dolaşmayı tasarlamıştı. Kendisini de götürmek istemişti. Ulaşımın güç olduğunu biliyordu. Soluma zorluğu vardı. Beklemeyi yeğlerdi. Ama Marcel inat etmiş, o da isteğini geri çevirmek fazla güç gerektireceği için boyun eğmişti. Şimdi de yoldaydılar işte. Hiçbir şeyi tasarladığına benzemiyordu gerçekten. Sıcaktan, sinek sürülerinden, anason kokularıyla dolu pis otellerden korkmuştu. Soğuğu bıçak gibi kesen yeli, bu buzul taşlarla dolu, neredeyse kutup yaylalarını düşünmemişti. Hurma ağaçları ve yumuşak kumlar düşlemişti. Şimdi çölün bu olmadığını, yalnızca taş, her yanda taş, taşları arasında yalnızca kuru buğdaygiller biten yerde olduğu gibi yalnızca taş tozunun, gıcırtılı ve soğuk taş tozunun egemen olduğu gökte de taş. Otobüs birden durdu. Şoför, şu yaşamı boyunca anlamadan işittiği dilde birkaç sözcük söyledi onlara. ''Ne oldu?'' diye sordu Marcel. Şoför, bu kez Fransızca, karbüratörün kumdan tıkanmış olması gerektiğini söyledi. Marcel bir kez daha bu ülkeye lanet etti. Şoför, 32 dişini göstererek güldü. Bunun hiç önemli olmadığını, karbüratörü açacağını, sonra gideceklerini söyledi. Kapıyı açtı. Aynı anda yüzlerini binlerce kumla döverek soğuk yel arabanın içine doldu. Tüm Araplar burunlarını maçlaklarının içine daldırıp toparlandılar. ''Kapıyı kapat!'' diye haykırdı Marcel. Şoför kapıya doğru gelirken gülüyordu. Ağır ağır araçlığın altından birkaç alet aldı. Sonra sisin içinde ufacık, arabanın önünde görünmez oldu. Kapıyı kapatmadan. Marcel içini çekiyordu. ''Yaşamında hiç motor görmediğinden kuşkun olmasın.'' ''Bırak!'' dedi Jenin. Birden yerinden sıçradı. Yolda, arabanın hemen yanında, kumaşlara sarılı gölgeler duruyordu kımıldamadan. Maçlağın başlığının altında ve bir örtü siperinin ardında yalnızca gözleri görünüyordu. Kim bilir nereden gelmiş, sessiz sessiz yolculara bakıyorlardı. ''Çobanlar!'' dedi Marcel. Arabanın içinde sessizlik tamdı. Tüm yolcular başlarını önlerine eğmiş, bu sonu gelmez yaylalara kapıp koy verilmiş yelin sesini dinler gibiydiler. Jenin birdenbire neredeyse tam bir bagaj yokluğu karşısında şaşırıp kaldı. Demiryolu istasyonunda şoför kendi bavullarıyla birkaç balyayı çatıya çıkarmıştı. Arabanın içinde, filelerde, yalnızca budaklı değnekler ve düz sepetler görünüyordu. Görünüşe bakılırsa tüm bu güney insanları elleri boş yolculuk ediyorlardı. Şoför geri döndü. Hep öyle diri. Onun da yüzünü maskelemekte kullandığı örtüler üzerinde gözleri tek başlarına gülüyordu. Yola çıkılacağını haber verdi. Kapıyı kapattı, yel sustu, camlar üzerinde kum yağmuru daha iyi duyuldu. Motor öksürdü, sonra soluğu kesildi. Uzun uzun marşla desteklendikten sonra en sonunda döndü ve şoför gaza basarak bağırdı. Büyük bir hıçkırık içinde otobüs yeniden yola çıktı. Çobanların hep kımıltısız duran paçavra kitlesinden bir el kalktı, sonra arkalarında siste silindi. Neredeyse hemen sonra araç daha da kötüleşen yolun üstünde zıplamaya başladı. Araplar sarsılıp sallanıyorlardı durmadan. Bu arada Jenin uykusunun geldiğini duyuyordu. Birden önünde kadı hindi dolu bir küçük sarı kutu belirdi. Çakal asker kendisine gülümsüyordu. Duraladı, aldı, teşekkür etti. Çakal kutuyu cebine koydu ve gülümsemesini bir solukta yuttu. Şimdi dosdoğru önüne yola bakıyordu. Jenin Marcel'e döndü ve yalnızca sağlam ensesini gördü. Camlardan çukurlara doldurulmuş topraklardan yükselen daha yoğun sise bakıyordu. Saatlerdir gidiyorlardı ve yorgunluk arabada her türlü yaşamı söndürmüştü. Birden dışarıda haykırışlar çınladı. Maşlaklı çocuklar, topaçlar gibi kendi çevrelerinde dönerek, zıplayarak, el çırparak otobüsün çevresinde koşuşuyordu. Otobüs, şimdi basık evlerle çevrili bir sokakta ilerlemekteydi. Vahaya giriyorlardı. Yel hep esiyor ama duvarlar kum parçacıklarını durduruyordu. Işığı karartamıyorlardı artık. Bununla birlikte gökyüzü hep kapalıydı. Çığlıklar ortasında, büyük bir fren gürültüsü içinde araba pis camlı bir otelin kerpiç kemerleri önünde durdu. Jenin indi, sokakta sallandığını duydu. Evlerin yukarısında sarı ve ince bir minare görüyordu. Solunda daha şimdiden vahanın ilk hurma ağaçları belirmekteydi. Onlara doğru gitmek isterdi. Ama öğleye yakın olmakla birlikte soğuk keskindi, yelden titredi. Marcel'den yana döndü. Önce askerin kendisine doğru geldiğini gördü. Onun gülümsemesini ya da selamını bekliyordu. Ama asker kendisine bakmadan geçti yanından. Sonra gözden silindi. Marcel ise kumaş sandığını, otobüsün çatısına yerleştirilmiş kara bir yol sandığını indirtmekle uğraşıyordu. Kolay olmayacaktı. Bagajlarla yalnız şoför ilgileniyordu ve çatının üstüne dikilmiş, arabanın çevresinde toplanmış maşlaklar halkasının önünde söylev çekmeye hazırlanıyordu. Jenin, kemikten ve deriden uyulmuşa benzeyen yüzlerle çevrili, gırtlaktan gelen seslerle kuşatılmış durumda birden yorgunluğunu duydu. Sabırsızlıkla şoföre seslenen Marcel'a, ''Ben yukarı çıkıyorum.'' dedi. Otele girdi. Patron, zayıf ve sessiz bir Fransız, kendisi karşıladı. Birinci kata, sokağa bakan bir kapalı balkon üzerinde, içinde yalnızca bir demir yatak, beyaz lake boyalı bir iskemle, perdesiz bir giysilik ve kamış bir paravanın ardında lavabosu ince bir kum tozuyla kaplı bir tuvaletten başka bir şey yokmuş gibi görünen bir odaya götürdü. Patron kapıyı kapatınca, Jen'in kireç badanalı çıplak duvarlardan gelen soğuğu duydu. Çantasını nereye koyacağını, nereye oturacağını bilemiyordu. Ya yatacak ya ayakta duracak. Her iki durumda da titriyecekti. Çantası elinde, ayakta dikiliyordu. Gözleri, tabanın yanında gökyüzüne açılan bir tür mazgal deliğine dikili. Bekliyor ama neyi beklediğini bilmiyordu. Yalnızca yalnızlığını, bir de içine işleyen soğuğu ve yüreğin olduğu yerde daha büyük bir ağırlığı duyuyordu. Düşlere dalıyordu. Gerçekte sokaktan Marcel'in bağırışlarıyla yükselen gürültülere neredeyse sağır, bunun tersine mazgaldan gelen ve şimdi izlenimine göre çok yakın olan hurma ağaçları arasında yelin çıkardığı ırmak uğultusuna daha duyarlıydı. Sonra yel iyice sertleşir gibi oldu. Yumuşak su sesi dalgaların ıslığına dönüştü. Duvarların ardında fırtınadan eğilip eğilip kalkan dik ve esnek bir hurma ağaçları denizi tasarlıyordu. Hiçbir şey beklediğine benzemiyordu. Ama bu görünmez dalgalar yorgun gözlerini ferahlatmaktaydı. Ağır, kolları sarkık, biraz kambur, ayakta duruyor, ağırlaşmış bacakları boyunca soğuk yükseliyordu. Dik ve esnek hurma ağaçlarını bir zamanlar kendisi olan genç kızı düşlüyordu. Yıkanıp arındıktan sonra yemek odasına indiler. Çıplak duvarlara pembe ve mor bir reçele batmış deve ve hurma ağacı resimleri yapmışlardı. Kemerli pencerelerden cimri bir ışık gelmekteydi. Marcel, otelin patronundan satıcılar konusunda bilgi alıyordu. Sonra kısa ceketinde askeri bir nişan taşıyan yaşlı bir Arap onlara hizmet etti. Marcel dalmıştı. Ekmeğini koparıyordu. Karısının su içmesine engel oldu. Kaynatılmamış, şarap iç. O bunu sevmiyordu. Şarap ağırlaştırıyordu kendisini. Sonra listede domuz vardı. Kur'an domuzu yasaklar ama Kur'an iyi pişmiş domuzdan hastalık gelmediğini bilmiyordu. Bizler yemek yapmasını biliyoruz. Ne düşünüyorsun? Jen'in hiçbir şey düşünmüyordu ya da belki aşçıların peygamberler üzerindeki utkusunu düşünmekteydi. Ertesi sabah daha da güneye gideceklerdi. Öğleden sonra tüm önemli satıcıları görmek gerekiyordu. Marcel, yaşlı Arap'tan kahveyi çabuk getirmesini istedi. Adam gülümsemeden başıyla onayladı. Ufak adımlarla çıktı. Sabah usuldan usuldan, akşam ağırdan ağırdan, dedi Marcel gülerek. Kahve gene de geldi. Çabucak başlarına dikip tozlu ve soğuk sokağa çıktılar. Marcel, bavulu taşımasına yardım etmesi için genç bir arabı çağırdı. Ama ilke gereği ücreti tartıştı. Jen'ine bir kez daha ilettiği kanısı, kendilerine dörtte birini versinler diye her zaman iki katını istedikleri gibi bulanık bir ilkeye dayanmaktaydı. Jen'in keyfi kaçmış durumda iki taşıyıcıyı izliyordu. Kalın mantosunun altına yün bir giysi giymişti. Daha az yer tutmak isterdi. İyi pişmiş olmakla birlikte domuz, bir de içtiği azıcık şarap içine sıkıntı vermekteydi. Ağaçları toz içinde bir küçük park boyunca yürüyorlardı. Karşılarından Araplar geliyor, kendilerini görmüş gibi davranmadan maçlaklarının eteklerini toplayarak çekiliyorlardı. Paçavralar içinde oldukları zaman bile kentinin Araplarında olmayan bir gurur havası buluyordu onlarda. Jen'in kalabalık içinde kendisine bir yol açan sandığı izliyordu. Aşı boyası bir toprak kalenin kapısından geçtiler. Aynı madensi bitkiler dikili olan ve dipte en geniş yanında kemerler ve dükkanlar bulunan bir küçük alana geldiler. Ama alanın üzerinde top mermisi biçiminde mavi kireç badanalı bir yapının önünde durdular. İçeride yalnızca giriş kapısından ışık alan tek odada parlak bir tahtanın arkasında ak bıyıklı bir yaşlı Arap duruyordu. Çaydanlığı çok renkli üç küçük bardağın üstünde yükseltip alçaltarak çay koymaktaydı. Daha dükkanın yarı karanlığında herhangi bir şey fark etmelerine zaman kalmadan Marcel ile Jenny'i eşlikte naneli çayın taze kokusu karşıladı. Eşiği ve ortalığı dolduran kartpostal askılarını, kalaylı çaydanlık, fincan ve tepsi bezeklerini geçer geçmez Marcel kendini tezgahın önünde buldu. Jen'in girişte kaldı. Işığı kesmemek için biraz çekildi. O anda yaşlı satıcının arkasında, yarı karanlıkta, dükkanın dibini tümüyle dolduran kabarık çuvallar üzerinde oturan ve gülümseyerek kendilerine bakan iki Arap'ı gördü. Duvarlar boyunca kırmızı karalı halılar, işlemeli atkılar sarkıyordu. Yer torbalar ve hoş kokulu tohumlarla dolu küçük sandıklarla kaplıydı. Tezgahın üstünde kepeleri pırıl pırıl bakırdan bir terazi ile baskıları silinmiş eski bir metrenin çevresinde kelle şekerler sıralanıyordu. Bunlardan biri mavi kaba kağıttan kundak bezlerinden çıkmış, tepesinden tükenmeye başlamıştı. Yaşlı satıcı çaydanlığı tezgaha bırakıp da merhaba dediği zaman çay kokusunun ardından odada dalgalanmakta olan yün ve baharat kokusu belirdi. Marcel çabuk çabuk işten söz ederken başvurduğu şu alçak sesle konuşuyordu. Sonra sandığı açıyor, kumaş ve atkıları gösteriyor, mallarını yaşlı satıcının önüne sermek için teraziyi ve metreyi itiyordu. Sinirleniyor, sesini yükseltiyor, olur olmaz gülüyordu. Beğenilmek isteyen ama kendine güvenemeyen bir kadını andırmaktaydı. Şimdi ellerini genişçe açmış, alışveriş öykünüsü yapıyordu. Yaşlı adam başını salladı, çay tepsisini arkasındaki iki araba geçirdi. Yalnız birkaç sözcük söyledi. Bunlar da Marcel'in cesaretini kırar gibi göründü. Marcel kumaşlarını topladı, sandığa istip etti, sonra alnında pek olanaklı olmayan bir teri kuruladı. Küçük hamalı çağırdı ve kemerlere doğru gittiler. İlk dükkanda satıcı başlangıçta aynı yukarıdan havayı takınmış olmasına karşın biraz daha mutlu oldular. ''Kendilerini tanrı sanıyorlar,'' dedi Marcel. ''Ama satıyorlar da. Yaşam herkes için zor.'' Jen'in yanıt vermeden arkadan geliyordu. Gökyüzü yer yer açılıyordu. Bulutların derinliğinde açılan mavi kuyulardan soğuk, parlak bir ışık inmekteydi. Şimdi alandan ayrılmışlardı. Dar sokaklarda ilerliyor, yukarılarından çürümüş aralık gülleri ya da arada bir kuru ve kurtlu bir nar sarkan toprak duvarlar boyunca yürüyorlardı. Bir toz ve kahve, kabuk ateşi dumanı, taş ve koyun kokusu yüzüyordu bu semtte. Duvarlarda oyulmuş dükkanlar birbirinden uzaktı. Jen'in bacaklarının ağırlaştığını duyuyordu. Ama kocası yavaş yavaş yatışacaktı. Satmaya başlıyor, bu nedenle de daha uzlaşmacı oluyordu. Jen'ine ''Yavrum'' diyordu. Yolculuk yararsız olmayacaktı. ''Hiç kuşkusuz'' diyordu Jen'in. ''Onlarla doğrudan anlaşmak daha iyi.'' Başka bir sokaktan geri döndüler, merkeze doğru. Gün iyice ilerlemişti. Şimdi gökyüzü neredeyse açılmıştı. Alanda durdular. Marcel ellerini ovuşturuyor, önlerindeki sandığa sevecen bir havayla bakıyordu. ''Bak'' dedi Jen'in. Alanın öbür ucundan sırtına gök mavisi bir maşlak, ayaklarına yumuşak sarı çizmeler giymiş, elleri eldivenli, iri, zayıf, güçlü, kartalsı ve yağız yüzlü bir adam gelmekteydi. Kendisini, Jenny'nin bazı hayran olduğu şu Fransız yerli işleri subaylarından yalnızca başındaki kefiye ayırmaktaydı. Düzenli biçimde kendilerine doğru ilerliyor ama ağır ağır eldivenlerinden birini çıkarırken onların ötesine bakar gibi görünüyordu. ''Güzel, işte kendini general sanan biri,'' dedi Marcel omuz silkerek. Evet, burada hepsinde vardı bu gurur havası ama bu adam gerçekten abartıyordu. Kendilerini alanın boş uzamı çevrelerken o dosdoğru sandığın üzerine yürüyordu. Sandığı görmeden, onları görmeden. Sonra kendilerine ayıran uzaklık hızla azaldı, Arap üzerlerine geliyordu ki Marcel birdenbire sandığın kulpuna yapıştı ve geriye çekti. Öteki, herhangi bir şeyin ayrımına varmış gibi görünmeden geçti, aynı yürüyüşle surlara yöneldi. Jen'in kocasına baktı. Bozulmuş görünüyordu. ''Her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar şimdi,'' dedi. Jen'in hiç yanıt vermedi. Bu Arap'ın aptalca küstahlığından tiksiniyor, birdenbire mutsuzluk duyuyordu. Gitmek istiyor, küçük dairesini düşünüyordu. Otele, o buz gibi odaya dönme düşüncesi cesaretini kırıyordu. Birden, patronun kendisine kalenin çöle bakan terasına çıkmasını öğütlediğini anımsadı. Bunu Marcel'e söyledi. Sandığı otele bırakabilirlerdi. Ama Marcel yorgundu. Akşam yemeğinden önce biraz uyumak istiyordu. ''Senden rica ediyorum,'' dedi Jen'in. Marcel ona baktı. Birden dikkat kesilmişti. ''Elbette canım,'' dedi. Onu sokakta, otelin önünde bekliyordu. Aklar giymiş halk gittikçe kalabalıklaşmaktaydı. Tek bir kadına rastlanmıyor, Jen'ine hiçbir zaman bu kadar çok erkek görmemiş gibi geliyordu. Gene de hiçbiri bakmıyordu kendisine. Kimileri görür gibi görünmeden, zayıf ve yanık yüzlerini ağır ağır ona çeviriyorlardı. Ona göre bu yüz hepsini benzer kılıyordu. Otobüste Fransız askerin yüzü, eldivenli Arap'ın yüzü. Hem kurnaz hem gururlu bir yüz. Bu yüzü yabancı kadına çeviriyor, onu görmüyor, sonra hafif ve sessiz çevresinden geçiyorlardı. Onun topukları şişiyor, huzursuzluğu, gitme gereksinimi artıyordu. Ne diye geldim ki? Ama şimdiden Marcel aşağıya inmekteydi. Kalenin merdivenlerini tırmandıkları zaman öğleden sonranın beşiydi. Yel tümden dinmişti. Gök tümüyle açık, şimdi bir Cezayir menekşesi maviliğindeydi. Soğuk, daha da keskinleşmiş, yanaklarını ısırıyordu. Merdivenin orta yerinde duvarın dibine uzanmış yaşlı bir Arap, rehber isteyip istemediklerini sordu. Ama kımıldamadan geri çevireceklerini önceden biliyormuş gibi. Birçok toprak basamak bulunmasına karşın merdiven uzun ve dikti. Onlar çıktıkça uzam genişliyor ve gittikçe daha engin, soğuk ve kuru bir ışıkta yükseliyorlar. Burada vahanın her sesi kendilerine açık bir aralıkla ulaşıyordu. Parlak hava çevrelerinde onlar ilerledikçe uzayan bir titreşimle titrer gibiydi. Sanki geçişleri ışığın kristalinde gittikçe genişleyen bir ses dalgası yaratıyormuş gibi. Taraçaya çıkıp da bakışları birdenbire uçsuz bucaksız çevrende, hurmalığın ötesinde yitip gidince, Jenine öyle geldi ki, tüm gökyüzü gümbürtülü, kısa ama tek bir sesle çınlıyor, yankıları yavaş yavaş yukarıda uzamı dolduruyordu. Sonra birden susuverdiler. Sınırsız uzamın önünde sessiz bıraktılar onu. Gerçekten de doğudan batıya, bakışı ağır ağır yer değiştiriyor, kusursuz eğrinin bir başından bir başına tek bir engelle karşılaşmıyordu. Yukarıda, Arap kentinin mavi ve ak taraçaları, güneşte kuruyan biberlerin koyu kırmızı lekeleriyle kana batmış durumda, koşup duruyordu. Hiç kimse görünmüyordu ama iç avlulardan kavrulan bir kahvenin kokulu dumanıyla birlikte güleç sesler ve anlatılmaz ayak sesleri yükselmekteydi. Biraz daha ötede kil duvarlarla büyüklü küçüklü evleklere bölünmüş hurmalık taraçada artık duyulmayan bir yelin etkisiyle hışırdıyordu. Daha da ötede toprak ve kül rengi taşların ülkesi başlıyor, burada hiçbir yaşam belirmiyordu. Azıcık ötede batıda, hurmalık boyunca uzanan derenin yanında geniş, kara çadırlar görünüyordu. Tüm çevrede, bu uzaklıktan ufacık görünen bir deve sürüsü, kül rengi toprağın üzerinde anlamının çözülmesi gereken garip bir yazının karanlık göstergelerini oluşturmaktaydı. Çölün yukarısında, sessizlik de uzam gibi uçsuz bucaksızdı. Jen'in tüm bedeniyle korkuluğa dayanmış, sessiz kalıyor, önünde açılan boşluktan kendini koparamıyordu. Yanında Marcel kıpırdayıp duruyordu. Üşüyor, inmek istiyordu. Görülecek ne vardı ki burada? Ama Jen'in gözlerini çevrenden ayıramıyordu. Orada, daha da güneyde, gökle yerin arı bir çizgide birleştiği yerde, orada birdenbire ona öyle geliyordu ki, bugüne dek bilmediği, gene de yokluğunu sürekli duyduğu bir şey bekliyordu. İlerleyen ikindide ışık usul usul zayıflamaktaydı. Billur suyken sıvılaşıyordu. Aynı zamanda buraya yalnızca rastlantının getirdiği bir kadının yüreğinde yılların, alışkının ve sıkıntının sıktığı bir düğüm yavaş yavaş çözülüyordu. Göçebelerin kamp yerine bakıyordu. Orada yaşayan adamları görmemişti bile. Kara çadırlar arasında hiçbir şey kıpırdamıyordu. Gene de yalnız onları, bugüne değin varlıklarını ancak bildiği bu insanları düşünebiliyordu. Evsiz barksız, dünyadan kopmuş durumda, bakışıyla bulguladığı, gene de daha büyük olan, baş döndürücü kaçışı ancak binlerce kilometre güneyde, ilk ırmağın en sonunda ormana can verdiği yerde son bulan uzamın ufacık bir parçası olan bu geniş topraklarda dolaşıp duran bir avuç insandılar. Öteden beri, bu ölçüsüz ülkenin kemiğine dek kazınmış, kuru toprağı üzerinde kimi insanlar durmamacasına yol almaktaydı. Hiçbir şeyleri yoktu. Ama kimseye hizmet etmiyorlardı. Tuhaf bir krallığın yoksun ve özgür beyleriydiler. Jen'in bu düşüncenin benliğini neden böyle gözlerini kapatacak kadar tatlı ve engin bir kederle doldurduğunu bilmiyordu. Yalnızca bu krallığın her zaman için kendisine adanmış olduğunu, gene de hiçbir zaman kendisinin olmayacağını biliyordu. Belki de Arap kentinden yükselen sesler birdenbire susarken, gözlerini birden kımıltısızlaşan göğe ve donmuş ışık dalgalarına açtığı şu geçici an dışında hiçbir zaman. O zaman dünyanın akışı durmuş ve bu andan sonra hiç kimse yaşlanmayacakmış gibi geldi ona. Bundan böyle yaşam her yerde aynı anda duruvermişti. İçinde bir insanın acıdan ve hayranlıktan ağlamakta olduğu yürek bir yana bırakılacak olursa. Ama doğuda ağır ağır uçsuz bucaksız uzamın üzerine yuvarlanmaya hazır, kül rengi bir dalga oluşurken, ışık devindi, güneş belirgin ve sıcaklıktan yoksun, batıya yöneldi, batı biraz pembeleşti. Bir ilk köpek uludu. Uzak haykırışı şimdi daha da soğumuş havada yükseldi. Jen'in o zaman dişlerinin takırdadığını ayrımsadı. ''Geberiyoruz,'' dedi Marcel. ''Saçmalık seninki, dönelim.'' Ama beceriksizce elini tuttu. Jen'in şimdi uysal, korkuluktan ayrıldı ve onu izledi. Birden bastırıveren uçsuz bucaksız bir yorgunluk altında eğilmiş, şimdi ağırlığı katlanılmaz gelen bedenini sürükleyerek hiç kimseyi görmeden ilerliyordu. Coşkusu çıkıp gitmişti içinden. Şimdi içine yeni girdiği bu dünyaya göre fazla büyük, fazla kalın hem de fazla ak buluyordu kendini. Bir çocuk, genç kız, kuru adam, kaçamak çakal, bu toprağı sessizce çiğneyebilen tek yaratıklardı. Kendisi bundan böyle, burada, uykuya dek, ölüme dek sürüklenmekten başka ne yapacaktı? Gerçekten de birdenbire sessizleşmiş olan ya da kendisi de ateşinin yükseldiğini duyduğu bir nezleye karşı zayıfça savaşırken, yorgun olduğunu söyleyen kocasının önünde lokantaya dek sürüklendi. Yatağına dek de sürüklendi. Marcel de yanına geldi. Hiçbir şey söylemeden hemen ışığı söndürdü. O da buz gibiydi. Jen'in ateş yükseldikçe soğuğun da içine işlediğini duyuyordu. Zor soluk alıyordu. Kanı kendisini ısıtmadan vuruyordu. Bir tür korku büyüyordu içinde. Dönüyor, eski demir yatak ağırlığı altında gıcırdıyordu. Hayır, hastalanmak istemiyordu. Kocası şimdiden uyumuştu. Kendisi de uyumalıydı. Uyuması gerekiyordu. Kentin boğuk gürültüleri mazgaldan kendisine dek gelmekteydi. Mağrip kahvelerinin emektar gramofonları belirsiz biçimde tanıdığı havalar çalıyor, bu havalar ağır halkın uğultularınca taşınıp kendisine ulaşıyordu. Uyumak gerekiyordu. Ama o kara çadırları sayıyordu. Göz kapaklarının ardında kımıltısız debeler otlamaktaydı. Uçsuz bucaksız yalnızlıklar döneniyordu içinde. Evet. Neden gelmişti? Bu soru üstüne uyudu. Kısa bir süre sonra gene uyandı. Çevresinde sessizlik tamdı. Ama kentin sınırlarında sesi kısılmış köpekler dilsiz gecede uluyordu. Bir kez daha kendi çevresinde döndü, omzunda kocasının sert omzunu duydu ve birdenbire yarı uyumuş durumda ona sokuldu. İyice gömülmeden uykunun akıntısında gidiyor, en güvenilir limanına yapışır gibi doymazlıkla bu omza yapışıyordu. Konuşuyordu ama hiçbir ses çıkmıyordu ağzından. Konuşuyordu ama kendisi bile zor işitiyordu. Yalnızca Marcel'in sıcaklığını duymaktaydı. 20 yılı aşkın bir süreden beri her gece böyle onun sıcağında yalnız ikisi hastayken bile, yolculuktayken bile, şimdiki gibi. Ne yapacaktı ki ayrıca, evde yapayalnız? Çocuk yok, bu değil miydi eksiği? Bilmiyordu. Marcel'i izliyordu, hepsi bu. Kendisine gereksinimi bulunan birinin varlığını duymaktan hoşnut. Gerekli olduğunu duymaktan başka sevinç vermiyordu Marcel kendisine. Herhalde sevmiyordu kendisini. Aşk, kindar da olsa, böyle asık suratlı olmazdı. Ama hangisiydi ki onun yüzü? Karanlıkta, birbirlerini görmeden el yordamıyla sevişirlerdi. Karanlıkların aşkından başka bir aşk yok mudur? Gün ortasında haykıracak bir aşk. Bilmiyordu. Ama Marcel'in kendisine gereksinimi olduğunu, kendisinin de bu gereksinime gereksinimi bulunduğunu biliyordu. Gece gündüz bununla yaşıyordu. Özellikle de geceleri. Onun takındığı, kendisinin de bazı başka erkek yüzlerinde tanıdığı şu inatçı havayla, sabuklama gırtlaklarına sarılıp da kendilerini hiç istek duymadan, yalnızlığın ve gecenin gösterdiği ürpertici şeyi onda gizlemek üzere, umutsuzca bir kadın bedenine atıncaya dek, mantık görüntüleri altında gizlenen şu delilerin tek ortak görünüşüyle, yalnız olmak, yaşlanmak, ölmek istemediği her gece. Marcel ondan uzaklaşmak ister gibi biraz kımıldadı. Hayır, kendisini sevmiyordu. Kendisi olmayandan korkuyordu yalnızca. Kendisi de, o da, çoktan birbirinden ayrılmalı, sonuna dek yalnız uyumalıydılar. Ama kim her zaman yalnız uyuyabilir? Yalnız birkaç adam yapar bunu. İç çağrının ya da mutsuzluğun ötekilerden kopardığı ve artık her gece ölümle aynı yatakta yatan adamlar. Marcel bunu hiçbir zaman yapamazdı. Her zaman acıdan ürken zayıf, çaresiz çocuk. Onun çocuğu, her zaman ona gereksinimi olan, işte şimdi de inleyen çocuk. Biraz daha sokuldu ona. Elini göğsünün üstüne koydu. Ve içinden bir zamanlar ona verdiği, şimdi de çok uzun aralarla, artık ne dediklerini düşünmeden, aralarında kullandıkları aşk adıyla seslendi ona. Tüm yüreğiyle seslendi. Ne de olsa kendisinin de ona, onun gücüne, onun küçük manyaklıklarına gereksinimi vardı. Kendisi de ölümden korkuyordu. Bu korkuyu yenseydim, mutlu olurdum. Hemen atsız bir sıkıntı kapladı içini. Marcel'den uzaklaştı. Hayır, yenemiyordu. Mutlu değildi. Ölecekti. Gerçekte kurtulmadan ölecekti. Yüreği daralıyor, birdenbire 20 yıldır sürüklediğini anladığı, şimdi de tüm gücüyle altında çırpındığı uçsuz bucaksız bir ağırlığın baskısıyla boğuluyordu. Kurtulmak istiyordu. Marcel de, ötekiler de hiçbir zaman kurtulmamış olsa bile. Uyanınca yatağında doğruldu. Kendisine çok yakın gibi gelen bir çağrıya kulak verdi. Ama gecenin uçlarından, vahanın köpeklerinin bitkin ve yorulmak bilmez sesleri geldi yalnızca. Hafif bir yel çıkmıştı. Hafif sularının hurmalıkta aktığını duyuyordu. Güneyden geliyordu. Çöl ve gecenin şimdi yeniden kımıltısız olduğu, yaşamın durduğu yerden, artık hiç kimsenin yaşlanıp ölmediği yerden. Sonra yelin suları kurudu ve artık herhangi bir şey işittiğinden bile kuşkuluydu. Ne olursa olsun kendi istemiyle susturabileceği ya da algılayabileceği ama hemen yanıt vermeyecek olursa anlamını bir daha hiçbir zaman öğrenemeyeceği dilsiz bir çağrı bir yana bırakılırsa. Hemen. Evet. Hiç değilse burası kesindi. Usulca kalktı, kulağı kocasının soluğunda yatağın yanında kımıldamadan durdu. Bir an sonra yatağın sıcağı ondan uzaklaşıyordu. Soğuk sardı varlığını. Panjurlar arasından sokağın lambalarından gelen zayıf ışıkta giysilerini el yordamıyla arayarak ağır ağır giyindi. Ayakkabıları elinde kapıya gitti. Bir an daha bekledi karanlıkta, sonra usulca açtı. Kol gıcırdadı, kımıldamaz oldu. Yüreği çılgınca çarptı. Kulak verdi. Sessizlikle güvene gelince biraz daha çevirdi elini. Kolun dönmesi bitmeyecekmiş gibi geldi. En sonunda açtı, dışarıya kaydı. Kapıyı aynı önlemlerle kapattı. Sonra yanağı tahtaya yapışmış durumda bekledi. Bir an sonra uzak mu uzak Marcel'in soluk alışını duydu. Geri döndü. Yüzüne gecenin buz gibi havası vurdu. Koridor boyunca koştu. Otelin kapısı kapalıydı. O sürgüyü zorlarken merdivenin yukarısında yüzü karmakarışık gece bekçisi göründü. Onunla Arapça konuştu. ''Şimdi geliyorum.'' dedi Jenin. Sonra gecenin içine atıldı. Yıldız taşları kara gökten hurma ağaçlarının ve evlerin üzerine iniyordu. O kaleye giden, şimdi ıssız, kısa cadde boyunca koşuyordu. Soğuk, artık güneşle çarpışması gerekmediğinden geceyi kaplamıştı. Buz gibi hava ciğerlerini kavuruyordu. Ama o koşuyordu. Yarı kör, karanlıkta. Gene de caddenin doruğunda ışıklar belirdi. Sonra zikzaklar çizerek kendisine doğru indi. Durdu, bir kılıf kanat gürültüsü duydu ve büyüyen ışıkların arkasında, altlarında incecik bisiklet tekerlekleri ışıldayan kocaman maşlaklar gördü. Maşlaklar ona sürtünüp geçti. Karanlıkta üç kırmızı ışık belirdi arkasında. Hemen sonra da silinip gitti. O kaleye doğru koşuşuna yeniden başladı. Merdivenin orta yerinde, ciğerlerinde havanın yakışı öylesine keskinleşti ki durmak istedi. Gene de elinde olmadan son bir çabayla taraçaya, şimdi karnını sıkıştıran korkuluğa doğru atıldı. Soluk soluğaydı. Gözlerinin önünde her şey birbirine karışıyordu. Koşmak onu ısıtmamıştı. Her yanı titriyordu hala. Ama kısa aralıklarla yuttuğu soğuk hava çok geçmeden düzenli bir biçimde içine aktı, çok geçmeden titremeler arasında çekingen bir sıcaklık doğmaya başladı. Gözleri en sonunda gecenin uzamları üzerine açıldı. Ne bir soluk ne bir ses. Yalnız bazı bazı soğuğun kuma indirgediği taşların boğuk çıtırtısı bulandırıyordu. Jenny'ni çevreleyen yalnızlık ve sessizliği. Gene de bir an sonra bir tür ağır dönüş üzerindeki gökyüzünü sürüklüyormuş gibi geldi ona. Kuru ve soğuk gecenin derinliklerinde artsız arasız biçimde binlerce yıldız oluşuyor ve hemen kopan ışıl ışıl buz parçaları ayrımsanmaz bir biçimde çevrene doğru kayıyordu. Jenin bu akıp giden ateşleri izlemekten kendini alamıyordu. Onlarla birlikte dönüyordu ve aynı kımıltısız ilerleme onu yavaş yavaş en derin varlığıyla birleştiriyor, varlığında soğuk ve istek şimdi birbiriyle çarpışıyordu. Önünde yıldızlar düşüyordu birer birer. Sonra çölün taşları arasında sönüyorlardı. Jenin tek seferinde geceye biraz daha açılıyordu. Soluk alıyor, soğuğu, insanların ağırlığını, çılgın ya da donmuş yaşamı, yaşamanın ve ölmenin uzun bunalımını unutuyordu. Korkudan kaçarak çılgınca, amaçsızca koştuğu bunca yıldan sonra en sonunda duruyordu. Aynı zamanda köklerini yeniden buluyormuş gibi geliyordu ona. Artık titremeyen bedenine yeniden öz su yürüyordu. Karnını iyice korkuluğa bastırmış, debinen göğe doğru uzanmış, hala altüst olmuş durumda olan yüreğinin de yatışmasını ve içinde sessizliğin başlamasını bekliyordu yalnızca. Burçların son yıldızları da salkımlarını çölün çevreninde biraz daha aşağıya bıraktılar, sonra kımıltısızlaştılar. O zaman katlanılmaz bir tatlılıkla gecenin suyu Jenny'nin içini doldurmaya başladı. Soğuğu aşıp altında bıraktı, varlığının karanlık odağından yavaş yavaş yükseldi ve kesintisiz dalgalar biçiminde iniltilerle dolu ağzına dek taştı. Bir an sonra o soğuk toprağa devrilmişken tüm gök üzerinde uzanıyordu. O zaman katlanılmaz bir tatlılıkla gecenin suyu Jenny'nin içini doldurmaya başladı. Soğuğu aşıp altında bıraktı. Varlığının karanlık odağından yavaş yavaş yükseldi ve kesintisiz dalgalar biçiminde iniltilerle dolu ağzına dek taştı. Bir an sonra o soğuk toprağa devrilmişken tüm gök üzerinde uzanıyordu. Jenny'nin aynı önlemlerle döndüğünde Marcel uyanmamıştı. Ama o yattığı zaman homurdandı, birkaç saniye sonra da birden doğruldu. Konuştu, Jenny'nin ne dediğini anlamadı. Kalktı, ışığı açtı, ışık tam yüzüne vurdu. Sallana sallana lavaboya gitti. Burada bulunan maden suyunu şişeden uzun uzun içti. Tam yatağa sokulacağı sırada ona baktı. Hiçbir şey anlamadan. O ağlıyordu. İki gözü iki çeşme. Bir türlü kendini tutamadan. ''Bir şey yok canım.'' diyordu. ''Bir şey yok.'' Son.